Ayrım 30.
İddiatçıların fikri Mustafa Kemal yetersizdir, bu irade böyle devam edemez yolundaydı. Mustafa Kemal Enver'e şu tekliflerde bulunmuştu. Ankara'ya gelmemelidir. Harpten sonra da bir müddet memleket iktidarını rahat bırakmalıdır. Enver 1920 Mustafa Kemal'e bir mektup yollamıştı. Bir Hristiyan Kızıl Ordu'nun yardımı kötü sonuçlar doğurur. Ben Dağıstan ve Kafkasya Müslümanlarından kuvvet toplayarak ilkbaharda size yardıma geleceğim. O zamana kadar dayanın. Güçlükler içindeymişsiniz. Ruslardan medet ummayın. Masrafları kısmaya bakın. Bu bir çeşit direktif vermekti. Ama 4 Ekim 1920'de amcası Halil Paşa'ya yazdığı mektupta içini açmıştır. Yapılacak iş Osmanlı saltanatını federasyon olarak yaşatmaktır. İngilizler elbet razı olmazlar buna. Onun için bir kuvvetle ilkbaharda Anadolu'ya geçeceğim. Eğer Ruslar Müslüman asker toplamaya izin vermezlerse gizli gireceğim. Halil Paşa, Makova'da Dış Bakanlığında Karahan'a yazdığını, kuvvet verilmesi güç olduğu, Anadolu'ya geçerseniz seçimle iktidarı alabileceğini söylemesi üzerine, Trabzon'a geçmesine izin verileceği cevabını aldığını bildirir. Enver, Anadolu durumunun kendisinin oraya gitmesini gerektirdiğini, Rusların ilkbaharda kendisine kuvvet verip vermeyeceğini anlamasını tekrar Halil Paşa'ya yazmıştır. Karahan kuvvet vermeyi reddetti ve üstelik bu Anadolu'da ikiliye sebep olacak ve ancak İngilizleri sevindirecektir dedi. 2 hafta sonra Enver amcasına yeni bir mektup göndermiş, bunda İslam İhtilal Cemiyeti'nin kendi elinde olduğunu, Şükrü'ye, eski yaveri Yeni Bahçeli, direktif vererek memleket içinde doğrudan doğruya kendine bağlı arkadaşlarla bir teşkilat kurmasını ve silahlanmasını bildirdiğini yazmıştır. Halil Paşa Enver'e Anadolu'ya geçmemek öğüdü vermiştir. Enver'in tasarladığı Arap liderleriyle anlaşarak Misak-ı Milli disiplini altındaki Anadolu Kurtuluş Savaşı'nı, Irak, Suriye, Filistin ve Türkiye arası bir federasyon yönüne çevirmekti. Kanatları yumurta akı ve patatesle korunan tek uçaklı ve tanksız Türk ordusunun karşısına İngilizleri ve Fransızları da almış olacaktık. Enver'in bu davranışı Sakarya zaferine kadar sürdü. Sonra Orta Asya sergüzeştine atılarak Kızıl Ordu ile çarpışırken ölmüştür. İttihatçılar da Ankara'ya haber vermeden Ruslarla yaklaşmak istemişlerdir. Fikirleri şuydu. Biz bu işi kendimiz başaramayız. Rus devrimine yanaşmalıyız. Müslüman dünyasında komünist devrimini örnek edinecek bir sosyalist ihtilal yapmalıyız. Tarihe Yeşil Ordu diye geçen kuruluş bu düşüncenin eseridir. Yeşil Ordu Cemiyeti Umumi Katibi Hakkı Behiç ki bir ara Maliye Bakanıydı. Biz cemiyeti gizli kurmuştuk. Türkistan'da, İran'da, Azerbaycan'da birçok kuruluşların bulunduğunu haber almıştık. Hepsini birbiriyle bağlamak istedik demişti. Bu İslamlar arası geniş bir el birliği planıydı. Batı emperyalizmine karşı Büyük Doğu Devrimi ile daha sıkı bir yakınlık sağlanacaktı. Sonra da eğer gene Rusya ile sınırdaş olursak, henüz değildik, bundan doğabilecek tehlikeleri önlemekti. Anadolu halkının da morali yükselecekti. Mustafa Kemal faydalı olur diye hareketi başlangıçta tuttu. Güvendiği arkadaşlarından birkaçını da teşkilat içine soktu. Daha sonra Çerkez Ethem Yeşil Ordu'nun başlıca dayanağı sayılmıştır. Eskişehir'de Arif Oruç adındaki adamının başında bulunduğu gazete iyice solculuk karakteri almıştır. Durum tehlike gösterince Mustafa Kemal Yeşil Ordu Cemiyeti'ni hayli güçlükle dağıtmak zorunda kalmıştır. Mecliste daha azılı ve açık komünist takımı da Mustafa Kemal'e karşıydı. Bolşevikler daha ilk günlerde meclise el atmışlardı. Lenin, emperyalizmle savaşan milli hareketleri tutmalıyız, emperyalistlerin çekildiği yere biz yerleşiriz diyordu. İhtilalci Moskova'nın ilk burjuva devlet olarak Ankara'yı tanıyışının mantığı budur. Daha 1919'da parçalanmış Türkiye'ye Bolşevikliğin ilk doyumluğu gibi bakan Çeçer'in 13 Eylül'de Türk köylü ve işçilerine çağrı bildirisinde şöyle diyordu. Ülkeniz sömürücü paşaların elinde. Sizi ne asker yöneticileriniz ne de demokrasi partileri bundan kurtaramaz. Bütün dünya emekçileri kendilerine baskı yapanlara karşı birleşmelidirler. Bu bakımdan Rusya hükümeti umut eder ki siz Türk köylüleri ve işçileri bize kardeş elinizi uzatasınız. O tarihte Moskova'daki Türk komünistlerinin başı Mustafa Supi idi. Daha 1918'de partiyi kurmuş, Stalin'in güvenini kazanarak Yeni Dünya gazetesini çıkarmıştı. Bolşevikler Azerbaycan'ı alınca o da parti merkezini Bakü'ye götürmüş, oradan vatanlarına dönecek Türk esirlerine komünist eğitimi vermiştir. Onun çabasıyla 14 Temmuz 1920'de Ankara'da 3. Enternasyonel'in merkezi kurulmuştur. Türk komünistleri daha ilk Doğu Milletleri 1. Kongresi'nde Mustafa Kemal'i karşılarına almışlardır. Kongre başkanı şöyle demişti. Başında Mustafa Kemal'in bulunduğu hareketin bir komünist hareketi olmadığını bir an bile unutmuyoruz. Bu hareketin amacı İngiliz efendilerine masadan ayaklarını çekmelerini dilemektir. Sonra da Türk ağalarının ayaklarını masa üstüne koymalarına izin vermektir. Biz Türkiye'de gerçek bir halk ihtilali çıkıncaya kadar beklemek zorundayız. Ankara Rusya ile anlaşmak zorundaydı. Silahı ondan, parayı ondan bekliyorduk. Kafkasya'daki İngilizler iki komşuyu birbirinden ayırıyordu. 1919 Mayıs'ından 23 Nisan 1920'ye kadar iç savaşlarla uğraşan Rusya ile ilişki kuramamıştık. İlk defa Enver'in amcası, eski ordu komutanı Halil Paşa, para ve silah istemek için Rusya'ya gönderilmiştir. Erzurum'dan geçtiği sırada Kazım Karabekir bize Rus yardımı sağlayın demiş ve taşnaklar yüzünden bütün kuvveti doğuda tutup batıya asker yollayamamaktan yakınmıştı. Ruslar 1920 Nisan'ında Azerbaycan'a girmişlerse de Ermenistan ve Gürcistan henüz Menşevikler elindeydi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra Başkan Mustafa Kemal Paşa 29 Nisan'da Moskova'ya ilk telgrafını çekmişti. Meclis Rusya ile daha yakınlaşmak ve bir antlaşma yapmak üzere bir heyet yollamaya karar verdi. Bekir Sami heyeti Paris'te Osmanlı delegelerine ağır barış şartları dikte edildiği sırada hareket etti. Trabzon'dan deniz yoluyla Rusya'ya geçerek 19 Temmuz 1920'de Moskova'ya vardı. Bu arada doğudaki kuvvetimiz 22 bini bulmuştu. Karabekir 1920 Haziran'ında Sarıkamış-Kars yönünde saldırıya geçerek İngilizlerin bizden alıp Ermeni ve Gürcülere verdiği toprakları geri almak, Paris Konferansı'nda Ermeni heyetine yapılan vaatlerden ve İngiliz desteğinden faydalanmaya kalkışan Ermenistan tehlikesini durdurmak istiyordu. Mustafa Kemal Moskova'ya emperyalist hükümetlere karşı Rusya ile işbirliğine Türkiye'nin hazır olduğunu, Ruslar Menşevik Gürcistan'a karşı harekete geçerse Türkiye'nin de emperyalist Ermenistan'a yürüyeceğini, Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin kurulmasını kabul ettiğini yazmış ve para yardımı istemişti. Çeçer'in ise Ermenistan, Kürdistan, Lazistan, Batum ve Trakya bölgesinde bir referandumdan söz etmesi Ankara'yı kuşkulandırmış, Kazım Karabekir'e bekleme direktifi verilmiştir. Moskova'da 22 Temmuz-24 Ağustos arasında hazırlanan dostluk anlaşması, Dışişleri Bakanı Yoldaş Çiçer'in Van, Bitlis ve Muş illerinin Ermenistan'a verilmesine bağlayınca geri kalmıştır. Rusya o sırada Menşevik Ermenistan'la bir anlaşma yaparak Nahçıvan bölgesini ona bırakmıştı. 11 Eylül 1920'de bizim heyet Moskova'dan Kafkasya'ya inmişti. 1 milyon altın ruble, silah ve cephane yardımını denizden motorlarla alıyorduk. Heyetten Türkiye'ye gelen Yusuf Kemal Tengirşek, Moskova'dayken Lenin'in kulağına "Ermenilerle anlaşma yapmakla yanıldık. Biz düzeltmeye çalışacağız. Biz yapmazsak siz düzeltirsiniz" demiş olduğunu anlattı. 24 Eylül 1920'de Ermeniler Sevr Antlaşması'ndaki Büyük Ermenistan vaatlerine ve Yunan saldırısına ve Çiçeri'nin Türk heyetine söylediklerine güvenerek ve dayanarak taarruza geçti. 30 Eylül'de Sarıkamış'ı aldık. Ruslar ve Gürcüler anlaşmalı olduklarından ordu Kars'a yürümeyi sakıncalı gördü. Fakat Mustafa Kemal ancak Kars'la bir çözüm yoluna gidilebileceği kanısında olduğundan vekiller heyeti 11 Ekim'de harekete devam etmek kararını verdi. Kars'ı aldık. Gümrü Antlaşması'nı yaptık. Ermenistan'ın Bolşevikliği de sağlanmış olduğu için Lenin Mustafa Kemal'e dostça ve tutarca bir telgraf çekti. Menşevik Gürcistan elindeki Ardahan, Artvin, Ahıska ve Batum'u almıştık. Sovyetlerle anlaşma sonunda Batum ve Ahıska Gürcülere bırakılmıştır. Bu zaferle Ankara'nın itibarı kadar Rus sevgisi de artmıştı. Bir hayli milletvekili rejimin hala komünistlikte ayarlanmamasından şikayetçiydiler. Ne bekliyoruz? Niçin komünizmle halka yeni bir ruh aşılamıyoruz? Hangi mal, hangi servet kaldı ki korkalım diyorlardı. Belediye bahçesinde masa masa açıkça propaganda yapılmaktaydı. Kalpak üstünde kırmızı renk ve boyunlarda kırmızı kravat moda olmuştu. Sen de mi komünistsin? Rusya'dan başka nerede umut var? Sevr Antlaşması'nı okudum. Bizi çorak steplere atmışlar. Burada bile serbest değiliz. Yokluğumuz fermanı çıkmıştır. 20 milyon Yunanistan kurulma yolunda. Bu haldeyken başımdaki çuhanın rengini neden sorarsın? Meclis içinde ve dışında Tokat Milletvekili Nazım, Bursa Milletvekili Şeyh Servet ve Afyon Milletvekili Şükrü alabildiklerine çalışmaktaydılar. Meclisteki teşkilatlanma Sovyet elçisinin eseriydi. Büyükelçi Medivani Ankara'ya kadınlı erkekli 200 kişi ve telsiz cihazları gelmişti. Daha önce Kars'ta 1-2 gün yerine bir ay kalıp propagandaya koyulmuştu. Ankara'da Kurşunlu Camii yanında biri geniş birkaç ev tutmuştu. At sırtında kırlarda gezintiye çıkar, şehrin içinden kalabalıkla ve gürültüyle geçerdi. Direktifçi bir hali vardı. El altından meclisteki partizanlarını çoğaltmış, kırmızı çuhalı kalpak sayısı artmıştı. Yeşil Ordu ve Ethem'i iyice avucu içinde aldığı anlaşılmakta, Arif Oruç'un Yeni Dünyası Ankara'da satılmaktaydı. Meclistekiler artık işi açığa vurmuşlardı. Bir gün Tokat Milletvekili Nazım Hacı Bayram yakınlarında yeni açtıkları kulübe birçok kimseleri çağırdı. Kapıda karşılayıcı Şeyh Servet'ti. "Mecliste bir grup yapalım. Memleketin buna ihtiyacı var. Komünistlik İslam esaslarına uygundur. Ebu Bekir komünisttir. Müslüman olduktan sonra bütün varını yoksullara dağıttıydı" diyordu. Anadolu'da teşkilatlarını yapmak için Rusya'dan 400 bin altın almak için Mustafa Supi ile haberleştiler. Moskova ise bu işleri Radek'in kontrolü altında ancak Mustafa Supi'ye emanet edebilecekti. Mustafa Supi arkadaşlarıyla Trabzon'a geldi. İç duruma o kadar güveniyordu ki Ankara'ya 3. Enternasyonel'in Türkiye ile işbirliği yapması için çalışacağız. Fakat bu sırada sosyal devrim esaslarını hazırlamak üzere propaganda yapacağız. Eğer menfi davranırsanız yardımdan mahrum olursunuz diyordu. Çerkez Ethem onlarlaydı. Yurdun Kafkas'tır, uludur oymağın diye başlayan bir marşı bile vardı. İş çığırından çıkmak üzereydi. Mustafa Supi ve 17 arkadaşı Yahya Kaptan'la adamları tarafından bir takaya bindirilerek denize atılmışlardır. Meclis komünistleri vatana hıyanet suçuyla İstiklal Mahkemesi'ne verilmişlerdir. Mecliste partizanları 1/3'e çıkmışken dokunulmazlığının kaldırılması görüşmesinde yapayalnız kalmışlardı. Mecliste 60 yaşındaki Isparta milletvekili Mehmet Nadir Bey de İtalyan casusluğu ile yargılanmıştır. "Niçin casusluk yaptın?" sorusuna şu cevabı vermişti. "Yunan ordusu ilerliyordu. Çetelere güvenmiyorduk. Bir araya geldik. Kurtuluşu İtalyanlara sığınmakta bulduk." Mecliste Mustafa Kemal'den kuşkulanan en tehlikeli ve azgın grup muhafazakar takımıydı. Mütareke yıllarında Osmanlıca irtica dediğimiz gericilik İstanbul'da da Anadolu'da da alıp yürümüştü. İttihatçılar şeriye mahkemelerini Şeyhülislamlık dairesinden adliye dairesine taşımayı devrimsi bir hareket saymışlardı. Yukarıda yazdığım üzere bu taşınma bile geri alınmıştı. İstanbul Marif Nazırı okuma kitaplarından Türk kelimelerinin kaldırılarak yerine Osmanlı sözü konmasını emretmişti. Ankara'da Marif Vekilliği resim dergisini çizgi dersine çevirmiş, alabildiğine yeni medrese açmıştı. Anadolu'da Tanzimat'tan da öncesini hatırlatan bir hava vardı. Şair Akif, sarıklı hocalardan çoğu, Trabzon milletvekili Ali Şükrü bu gruptaydılar. Ali Şükrü bir deniz kurmayı olduğu halde en azılı olanlardan biriydi. 26 yaşında meclise gelmişti. Cüretli ve atılgandı. Bir sağlık kanunu tartışmasında "Kadınlarımızdan ne ister bunlar? Yüzlerini açtırmayacağız." diye haykırmıştı. İstiklal Marşı'nı yazan şair Akif mecliste bir defa ağzını açmıştı. "Neden Sivil Gazete Hakimiyet-i Milliye'ye ödenek verilmiş de Şeriatçı Sebil-ür Reşat dergisine verilmemiştir?" kavgasında bu yardımı esirgeyenlere "dal kavuklar" diye bağırmak için. Sıhhiye Komisyonu'nda o vakitler Anadolu'yu saran frengi illetini önleme tedbirleri arasında evlenecek kadınların daha önce muayene edilmesi için kanun hazırlanmıştı. Gericiler hemen bir bakire kadın hekime gösterilemez diye ayaklanıverdiler. Bir hoca evlenecek olanı ebe kadın görür, hekime gördüklerini söyler, lazımsa hekim ilaç verir diye teklif etti. Komisyon sözcüsü Doktor Emin Bey dayattığı ve tartışma sırasında bir hocaya tokat attığı için az daha linç edilecekti. 1920 Nisan 20'sinde 2. Mahmud'un Rumlardan taklit ettiği Fes için dışarıya milyonlarca lira verildiğini ileri sürerek kalpağın başlık olarak seçilmesini ileri süren bir teklif yüzünden kıyamet koptu. "Hayır, hayır, Fes Türk'ün ruhuna yerleşmiştir. Fas ve Tunus İslamları Fes giyer. İslam dünyası için Fes alameti farikadır." Hücumları arasında teklif reddedilmiş, "Yaşasın Fes, yaşasın kalpak" çığlıkları arasında meclis birbirine girmiştir. Meni Müskirat adlı içki yasağı kanunu deniz kurmayı Ali Şükrü'nün teklifi üzerine bir şeriat kanunu olarak çıkmıştır. Maliye vekili boş hazinenin bu yüzden 20 milyon lira daha kaybedeceğini boş yere anlatmaya çalıştı. "Ağır vergi koyalım" diyordu. Hatta kiliselerde dinleri gereği Hristiyanların şarap bulundurma hakkı bile tanınmamıştır. Bir hoca kiliseleri meyhaneye çevirip Müslümanları soyarlar diyordu. Başkanlık eden hoca Vehbi Haddişeri denen dayak cezasını da teklif etti. İlk defası için 80 değnek vurulacaktı. Bir milletvekili "Yahu 4 kadehicene 4 kere 80 sopa. Nasıl dayanır buna insan?" diye haykırdı. Gericiler için meclis de hükümet de geçiciydi. İlk fırsatta Osmanlı meşruti saltanat sistemine dönülecekti. Mustafa Kemal'in gelecekte yeni bir rejim kurma korkusunda gerici olmayanlar da onlarla birlikte. Kazım Karabekir tanıdıklarına "idare tek ele doğru gitmektedir" diye şikayet ediyordu. Kuvvetler Birliği üzerine yapılan ilk anayasa tartışmaları ağır olmuştu. Bir hukukçu Mustafa Kemal'e sizin kurmak istediğiniz sistem hiçbir hukuk kitabında yoktur demesi üzerine Mustafa Kemal, uygulanıp denemeden geçen işler prensip ve kaide haline gelirler. Ben yapayım, siz kitaba yazarsınız cevabını vermişti. 22 Haziran 1920'deki Yunan saldırısı sonunda Burhaniye, İvrindi, Soma, Akhisar, Salihli Nazilli cephesindeki çok zayıf milli cephemizin 2 günde çökmesi ve 2 hafta içinde Yunanlılar Nazilli, Akşehir, Bursa hattına kadar ilerlemesi ve 3. bir saldırıyla Uşak ve Doğu Trakya bölgesi de düşman eline geçmesi üzerine mecliste muhalefet alabildiğini azıttı. Mustafa Kemal'in cepheden Ankara'ya koşması bu yüzdendir. Hamdullah Supi, Tanrı Över gibi yakın arkadaşlarıyla bile sert tartışmalar zorunda kaldı. Artık nizamlı ordu devrine girmenin ve Ethem çetesini de ordu içine almanın sırası gelmişti. Mecliste ordu fikrini tutmayanlar çoktu. Milis kuvvetleriyle savaşa devam etmek daha uygun olacağını ileri sürenler arasında komutanlar bile olduğu bilinen bir şeydi. Mantıklı bir düzen Milli Kurtuluş Savaşı'nı Doğu ve Batı cephelerine ayırmak, ikisini bir başkomutanlığın emri altına vermekti. Mustafa Kemal, bu doğrudur ama bir geri çekilişte yenilen ben olursam başka sermayemiz kalmaz diyordu. İstanbul, Ankara'yı yıkmak için Yunan saldırısına bel bağlamıştır. Adliye Nazırı Ali Rüştü Efendi'nin gazete muhabirinin, hükümet Yunan ordusu tarafından yapılan hareketleri protesto etmek niyetinde midir sorusuna, hükümetimiz Mustafa Kemal taraftarlarını resmen mahkum etmiş ve hilafetle vatana hain olduklarını ilan etmiştir. Vazifesi asilere layık oldukları cezayı vermekti. Kendi programımız içinde bulunan bir hareketi nasıl protesto ederiz cevabını verdiğini yazmıştım. Nazır, bazı haberlere göre Mustafa Kemal taraftarları arasında anlaşmazlık baş göstermiştir sorusuna da, bu söylentilere dair henüz bir resmi havadis almadık. Fakat doğru olduğu fikrindeyim. Halk barış ve sükunet istemektedir cevabını vermişti.